Ayrım 7. Herkes biraz kaçıktır. Nörotiklerin el kitabı. Susan F. Young. Sayfa 64. Eyvah tehlikedeyim. Yalnızlık. Siz dengeli, olgun bir yetişkinsiniz. 20. yüzyılın önünüze çıkardığı her türlü güçlüğü aşıp ayakta kalmayı başarabildiniz. Hayır, sadece ayakta kalmadınız. Kendinizi de geliştirdiniz. Üniversiteyi bitirdiniz. Tüm Avrupa'yı baştan başa gezdiniz. 2 haftalık özel bir turla da olsa. 3 kez iş, 2 kez ev değiştirdiniz. Aklınız ve onurlu davranışlarınız sayesinde üstesinden gelemeyeceğiniz hiçbir şey yok yaşamınızda. Peki, ya yalnızlık? Dudaklarınızın kenarındaki hafif gülümsemeyle birlikte, yalnızlık mı? Yalnızlıkla ne kastediyorsun diye sordunuz. Yalnızlıkla tek başına kalmayı kastediyorum. Dudaklarınızın kenarındaki hafif gülümseme tüm yüzünüze yayılır. Saçmalama dersiniz. Ben hep yalnızım zaten. Gerçekten mi? En son ne zaman yalnız kaldınız? En son geçen yaz karım çocukları annesine götürdüğünde 2 gün yalnız kaldım. Pek çok insan yalnız kalmaktan hoşlanmaz ve yalnız kalmamak için elinden ne gelirse yapar. Her gece geç vakte kadar çalışıp hafta sonlarında bile işe gider, videoyu keşfeder, Sanskritçe öğrenmek için gece kurslarına kaydolur, evinde dostlarına yemek verir, tahammül edemediği bir insanla evli kalır. Çünkü evli olmamak ilerideki 25 yılı hiç istemediği bir insanla geçirmek fikrinden daha ürkütücüdür. Hadi canım sen de dersiniz. Söyledim ya ben hep yalnızım. Eşiniz çocuklarla birlikte kızıyla evlenmemeniz için sizi köpek mamasıyla besleyen bir kadını ziyaret için Bonyör'e gittiğinde 2 gün yalnız kalmak o kadar da kötü değil. O 2 günde bir gece sizinle sinemaya gidecek birini, bir gece de sizinle yemeğe çıkacak bir başkasını bulabilirsiniz. Kimseyi bulamasanız bile evde yapmayı istediğiniz ve son 4 yıldır ertelediğiniz bir iş vardır kesinlikle. Örneğin eşiniz çocukları annesini en son götürdüğünde yapmaya başladınız ve eliniz bir daha değmediği için yarım kalmış bir dolap. Peki ya hep yalnızsanız? Hep mi? Evet. Neyse, ömür boyu demeyelim de 1 aylığına yalnız kaldınız ya da 2 ay. Gündüzleri sorun yoktur çünkü işlisinizdir. Peki ya geceleri? Bu da ortalama 60 gece eder. Der kaşlarınızı çatarsınız. Dolabı bitirmek için çok uzun bir süre. Evet, dolap biter de birçok gece pizzacıya ve sinemaya da vakit kalır. Tabii her gece de dışarı çıkılmaz. 60 gece dolap temizlenmez. Her gece birilerini de davet edemezsiniz. Bir biçimde bir gece kendinizi tek başınıza oturma odanızda oturuyor bulursunuz ve yapacak bir şeyiniz yoktur. Televizyonu açmazsınız. Videoda izleyecek bir şey kalmamıştır. Annenizi çağırıp şöyle ağız tadıyla bir kavga edemeyecek kadar geç olmuştur vakit. O zaman ne yapacaksınız? Yatarım. Ama uyku tutmaz. Ev kalabalıkken insan hiçbir şey anlamaz ama yalnızken ışıkları kapatıp yatağa girince bir anda tedirgin olursunuz. Çatı katından gelen sesler fare olabilir mi? Şu garip ses borulardan mı geliyor yoksa evde hayalet mi var? Peki ya şu alt kattan gelen gıcırtı? Şu tahta kuruları evi başınıza indireceklerdir bir gün. Birdenbire şofben gelir aklınıza, aylardır bakım yapılmamıştır. Ya emekli maaşınız ne kadar olacaktır acaba? Yaşlılık günlerinizde sıkıntı çekmeden yaşamınızı sürdürebilmeniz yetecek midir? Belki de dilenmek zorunda kalacaksınızdır. Evet evet, sokaklarda yaşayıp kışın donmamak için ayaklarınıza gazeteler sarmak zorunda kalacaksınızdır. Ama o zaman da gazete bulmak zor olabilir. Çünkü daha fazla ağaç kesmemek için eski gazeteler büyük olasılıkla dönüştürülerek kullanılacaktır. Bu yüzden de ayaklarınız soğuktan donunca ayaklarınızı keseceklerdir. Ve size tüm mal varlığınızı yangın sigortası yaptıramadığınız için çok fazla malınız kalmamıştır. Dizlerinizin üstünde yürümeye çalışırken yanınızda sürükleyeceksinizdir. O anda bahçenizde bir gürültü olur. İşte artık eviniz yandıktan sonra sokaklarda yaşayıp dilenmek zorunda kalmazsınız. Çünkü bir psikopat sizi öldürmeye gelmiştir. Hemen yastığınızın altında sakladığınız hava temizleyicisini ve küçük bahçe küreğini elinize alırsınız. Amerika'da yaşasaydınız yastığınızın altında bir makinalı tüfek bulundurmanız gerekebilirdi. Ama İngiltere'de küçük bir bahçe küreği ve hava temizleyicisi yeterli olacaktır. Kalbiniz deli gibi çarparak parmaklarınızın ucunda koridora çıkarsınız. Nefesinizi tutup bahçe kapısına yönelirsiniz. Tam o sırada kedinizin yemek kabına girer ayağınız. ayağınızı pijamanıza silip bahçe kapısında beklemeye başlarsınız. Evet, aynı sesler yine gelir kulağınıza. Psikopat tehlikeli adımlarla evinize doğru yaklaşmaktadır. Bir anda bir cesaret gelir ve kapıyı hışımla açıp bahçeye fırlarsınız. O anda da elinizdeki hava temizleyici spreyi kapı komşunuzun yüzüne sıkar ve bahçe küreğiyle de kafasına vurup adamcağızı bayıltırsınız. Her ikiniz de kendinize gelince birbirinize sabahın üçünde bahçede pijamayla ne yaptığınızı sorarsınız. Komşunuz hala başını ovuştururken, karım çocukları birkaç günlüğüne annesine götürdü, benim de gözüme uyku girmedi bir türlü, sonra da bir ses duydum gibi geldi bahçeden der. Hayvanlar. Hayvanlara karşı duyduğumuz korkunun kökeninde yatan bize saldırmaları olasılığıdır. Çok da mantıksız bir neden değil dersiniz. 9 yaşımdayken okulumuzun maskotu olan Bugs adındaki tavşan parmağımı hoç zannedip ısırdığından bu yana tavşanlardan korkarım. Evet, haklısınız. Gerçi her hayvan fobisi bir zamanlar pençelenmenize ya da tırmalanmanıza bağlı olmayabilir. Köpeğin kanepeye çıkmasından korkmak. Beril halam köpeğin mobilyaların üstüne çıkmasından o kadar korkardı ki çıkmaması için her numaraya başvururdu. Aslında onu eylem üzerindeyken hiç yakalamamıştı ama birkaç kez kanepede ayak izlerine ve koltukta kıllarına rastlamıştı. Bir hayvanın yapmaması gereken bir şey yaparken yakalamadıkça onu eğitmenin mümkün olmadığını bildiği için paltosunu giyinip çantasını alır, ona "Hadi bakalım hoşça kal. Ben alışverişe çıkıyorum." dedikten sonra otobüs durağına doğru seyrederdi. Durağa vardıktan sonra gerisin geriye eve döner, parmak uçlarına basarak evin arkasına dolanır ve ayakkabılarını, çantasını, paltosunu ve şapkasını çiçeklerin arasına saklayıp açık bıraktığı pencereden gizlice içeriye girerdi. Oradan da emekleyerek oturma odasına giderdi. Beril hala eve gizlice girerken iki kez mahalle bekçisine yakalanmış ama köpeği kanepede otururken yakalayamamıştı. Sonunda mükemmel bir çözüm buldu. Oturma odasındaki mobilyaların üzerine aynı bir mayın tarlası gibi fare kapanları yerleştirdi. Fare kapanı mı? İşe yaradı mı bari? Fare kapanlarına iki rahip, bir avukat ve bir kayınvalide yakalandı. Peki ya köpek? O mobilyaların üstünde uyumaya devam etti. Otorite. Çoğumuz otoriteden, yangından korkar gibi korkarız. Oradadır. Bir dereceye kadar ona gereksinimimiz olduğunu kabullenir ama evimizi eline geçirmesini istemeyiz. Otoriteye iki kişiyle aynı anda evlenmeyecek ya da kuzen Charlotte'un düğününe spor ayakkabı giyinerek gelmeyecek kadar saygı gösterir ama hız sınırını aşmayacak ya da vergimizi zamanda ödeyecek kadar da göstermeyiz. İnsanları iki ayrı grupta toplamak mümkündür. 1. Otoriteyle sorunu olanlar. 2. Otoriteyle sorun olanlar. İlk grup söylenen bir şey yapmayanlardan oluşur. Bu insanlar ya o işi neden yapmaları gerektiğini bilmek ister ve daha sonra karşı koyup başka bir şey yaparlar ya da hemen başka bir şey yaparlar. Bu grupta küçük çocukları, ergenleri ve suçları sayabiliriz. Bunlar ne, niçin ve kim diyor sorularını çokça sorarlar. Otorite bu insanlar için karşı koyulması, baş kaldırılması ya da anlamazlıktan gelinmesi gereken bir şeydir. Bu gruptan asi askerler, sorunlu çocuklar, baş belası öğrenciler, direniş örgütü liderleri ve sendika sözcüleri çıkar. İkinci grubu ise söylenen bir şeyi hemen yapan insanlar oluşturur. Alt kata işaretini gördükleri bir merdivenden kazara üst kata çıkıyorlarsa hemen paniğe kapılırlar. Zıplamalarını istediğinizde ne kadar yükseğe diye sorarlar. Karar verme konusunda oldukça yetersizdirler. Bu insanlar askerlere hayrandır ve çok iyi evlatlar, sorunsuz öğrenciler ve insan sürüsü olurlar. Gariptir ama bu gruptaki insanların ikinci önemli içgüdüsü söyleneni yapmamalarıdır. Fakat bu doğrultuda hareket ederlerse başları dertten kurtulmaz. Başkaları kadar kendi düşüncelerinin de önemli olduğuna inanan birinci gruptaki insanların tersine bu gruptakiler asla böyle bir haklarının olduğunu düşünmezler. Bir otoriteye karşı koyamadıkları ya da anlamazlıktan gelemedikleri için otoriteden kaçmaya yeltenirler. Bu yüzden de suçluluk duygusu asla peşlerini bırakmaz. her zaman duydukları kaygı yaşamlarını zehir eder. Bu konuştuğumuz insan tipinin Bunny Hofstra ile bir ilgisi yok değil mi? Aslında var. Bunny'nin babası Eugene P. Hofstra'nın Bunny'yi Putney'e ziyarete geleceği haberinin geldiği günü anımsadım. Babasının geleceğini öğrenince Bunny başını iki elinin arasına alıp kanepeye yıkılmıştı. Şimdi ne yapacağım diye inliyordu. Babam geliyor, çok sinirlenecek. Bunny'nin babasıyla hiç karşılaşmamıştım ve hakkında da pek fazla bir bilgim yoktu. Kendine yeni bir kahve fincanı ve bir pakette bisküvi al diye bir öneride bulundum ona. Bunny hayır anlamında başını salladı. Anlamıyorsun dedi. Babam durumdan hiç de hoşnut olmayacak. Onun standartları vardır. Çok başarılı bir adamdır o. Belli alışkanlıkları vardır. Ne gibi? Diye sordum. Beyaz duvarlar diye kekeledi. Oturma odasının elektrik mavisi duvarlarına bakıp babam hep renkli duvarların barbarlık göstergesi olduğunu söyler. Bu durumda bu duvarlar duvar boyasını özel sipariş üzerine hazırlatmış birinin olabilir. O zamanlar Bunny'yi çok iyi tanımıyordum ve böyle bir espriye gülümsemeyeceğini de bilmiyordum. Gülümsemiyordu. Anlatmayı sürdürüyordu. Halılar diyordu. Sadece kızılderililer halı sermez. Bunny dedim. Bir caz grubunda davul çalarak geçinmen ve faturalarını ödemen ne kadar zor biliyorum. Bir de nasıl halı alabilirsin ki? Bunny'nin yüzü o anda bembeyaz kesildi. Yüzündeki korku ifadesi o kadar açıktı ki bir an kalp krizi geçirdiğini düşündüm. Ya da boğazına bir şey takıldı zannederdim. Eğer o anda bir şey yiyor olsaydı. Bunny diye çığlık attım ve bir taraftan da düşünmeye çalışıyordum. Acaba boğazına bir şey takılan birinin sırtına mı vurulurdu yoksa göğsüne mi? Acaba ambulans mı çağırmalıydım? Yoksa ölüşünü mü seyretmeliydim? Ya hiçbir şey yoktuysa ve boşu boşuna ambulans çağırsaydım? Şşş dedi Bunny. Onu yüksek sesle söyleme. Neyi? Caz grubunda davul çaldığımı. Etrafıma bakındım. Upper Richmond Caddesi'ndeki dairede yalnızdık. Saat öğleden sonra 3'tü. Kimin duyacağını düşünüyordu? Neden kimse duymasın? Yasa dışı bir iş yapmıyorsun ya. Babama göre bu yasa dışı bir iş dedi Bunny. Anlamadım. Yani babanın müzisyen olduğunu bilmediğini mi söylemek istiyorsun? Bunny konuşamayacak durumdaydı. Evet anlamında başını salladı. Babam müzisyen olduğunu bilmiyorsa ne iş yaptığını zannediyor? Yüzüme boş boş bakıp mali müşavirlik dedi. Doğru, Bunny'nin mali okuduğunu hatırlamıştım. Fakat Londra'ya geldikten sonra vurgulu çalgısının cazibesine kapılıp gerçek mesleğinden vazgeçmişti. Fakat neden böyle bir şeye inansın ki diye sordum. Yüzündeki ifade hala boştu. Yoksa sen mi söyledin diye sordum. Bunny evet anlamında başını salladı, hala boş boş bakarak. Fakat Bunny dedim, neden ona hala mali müşavirlik yaptığını söyledin ki? Çünkü hep mali müşavir olmamı istemişti dedi Bunny. Ama sen istemiyorsun. Ama o istiyor. O zaman gelmesi iyi oldu bence. Babanın Londra'ya gelip Bunny'nin kulübünde haftada 3 gece davul çalarak mavi duvarlı bir evde hepsi kırık kahve fincanlarında mutlu olduğunu görmesinin zamanı gelmiş. Bunny kendinden geçti. Bunny evin duvarlarının renginden daha önemli sorunları olduğunu düşünüyordu. Evi çok gürültülü bir yerdeydi ve babası gürültüden nefret edermiş. 4. kattaydı. Babası çocuklarına bacaların yıkılma olasılığına karşı hiçbir zaman üst katlarda yaşamamalarını önerirmiş hep. Babası evin bulunduğu semtten de hiç hoşnut kalmayacakmış. Üstelik evde yeterli sayıda dolap yokmuş. Buzdolabı çok küçükmüş. Bunny hemen beyaz duvarlı ve bol dolaplı yeni bir eve taşındı. Sorunun biri çözülmüştü ama ya diğeri? Bunny arkadaşlarından birkaç takım elbise ödünç aldı. Davulunu benim eve taşıdık ve yeni evinin dört bir yanına maliye konusunda kitaplar, dergiler ve yazılar serpiştirdik. Yeni kahve fincanları satın aldı. Sonra benim eve dönüp davulunu hemen sattı. Çünkü babasının bir şekilde bunu öğreneceğinden korkuyordu. Davulu sattığı parayla hemen bir bilgisayar satın aldı. Babası bir teknoloji hayranıymış çünkü. Peki babasına bütün bunları yutturabildi mi? Beyaz duvarlar ve takım elbiseler onu memnun etti mi? Babası gelmedi. O gün bir işi çıkmış. Patron seninle konuşmak istiyor. Patron beni mi görmek istiyor? Neden acaba? Tamam anımsadım. İstediğim zamı verecek herhalde. Evet zam konusu olmalı. Başka ne olabilir ki? Hiçbir hatam yok. Yoksa var mı? Şu Norveç'e çektiğim faksta gözümden kaçan konu hakkında konuşmak istiyor olabilir mi acaba? Canım ona niye sinirlensin ki? Sonuçta hiç sorun çıkmadı nasılsa. Yoksa çıktı mı? Çıktıysa bile bu tür şeyler herkesin gözünden kaçabilir değil mi ya? Gerçekten herkesin gözünden kaçar mı acaba? Ama böyle bir şey benim dışımda kimsenin başına gelmedi. Eğer Norveç olayını öğrendiyse, geçen ay fotokopi makinesini kimin bozduğunu da öğrenmiştir. Bunun için de adam atmazlar ya, fotokopi sigortalıdır nasıl olsa. Sigortalı olması hor kullanılmasını gerektirmez ama. Ne yapalım yani, kazaydı. Herkesin başına gelebilirdi böyle bir şey. Ama kimsenin değil, benim başıma geldi. Bir başkası kullansaydı hiçbir şey olmazdı. Ben kullanırken olması ne büyük şanssızlık. Fakat şirketin yazılarını fotokopilemiyordum. Kızımın doğum günü davetiyelerini çoğaltıyordum. Canım, ofisteki herkes kızının doğum günü davetiyelerini fotokopiliyor. Belki de fotokopi tamircisine boş bulup söylerken biri söylediklerimi duymuştur. Sanırım onlar beni işten atmadan önce ben istifa etsem daha iyi olacak. Evlilik dışı ilişkiler. İnsanın evlilik dışı bir ilişkisi olması nasıl bir duygudur acaba? Heyecan verici. Gençleştirir mi insanı? Evet, evet öyle olmalı. Peki ya biraz asabi bir insansanız? Her cuma akşamı saat 8.30'da Lionel Elwood eski iş pantolonunu, pazen gömleğini, yağ lekeleri içindeki eski ceketini giyer, balıkçı çizmelerini kolun altına sıkıştırır, oltası omuzunda karısını ve çocuklarını öper ve hafta sonunda balık tutmaya giderdi. Balık tutkusuydu adeta. Bayan Elwood şaka yollu, onunla evlendiğimde onu tatlı su alabalığıyla paylaşmak zorunda olduğumu biliyordum, derdi. Fakat onu Kimberly Vinesota ile paylaştığından haberi yoktu. Lionel her cuma akşamı arkadaşlarıyla kır evine balık tutmaya değil, Kimberly'in 5 mil ötedeki küçük evine giderdi. Kimberly'in oturduğu apartmanın sakinleri her hafta sonu kendisini bir balıkçının ziyaret etmesini garip bulsalar da ona hiçbir şey söylemezlerdi. Bir dakika, bir dakika dersiniz. Peki her pazar akşamı eve dönerken elleri boş dönmesi biraz garip değil mi? Elleri boş dönmezdi ki. Cumartesi sabahları gri paltosu ve kahverengi föt şapkası ile bir KGB ajanı gibi giyinir ve gider balık satın alırdı. Balığı aldıktan sonra arabasında oturur ve karısının hazırlamış olduğu kahvaltısını yer ve cumartesi sabahı güne erkenden başlardı. Neden arabada kahvaltı ederdi ki? Çünkü Kimberly bayan Elwood'u çok kıskanıyordu ve Lionel'in karısının hazırladığı kahvaltıyı kendi evinde yemesine izin vermiyordu. Öyleyse neden kahvaltıyı Kimberly'in çöpüne atmıyordu? Çünkü Kimberly bayan Elwood'u gerçekten çok kıskanıyordu. Bırak onun hazırladığı sandviçlerin çöp kutusuna atılmasına izin vermesini, adının bile anılmasından rahatsız oluyordu. Canım, o da dışarıda herhangi bir çöp kutusuna atsın. Alçak ve mantıksız bir terör işte. Lionel bir kez onu da yapmayı denedi ama Kimberly'in evine girer girmez karısının o sokaktan geçtiğini düşünmeye başladı. Karısı o sabah şöyle düşünmüş olabilirdi. Hadi bu sabah çocukları alıp 5 mil ötede kasabaya gideyim de şöyle güzel bir yürüyüş yapalım. Hava da çok güzel zaten. Kimberly o sırada onu o hafta ne kadar özlediğini söylüyordu ama Lionel sadece karısının o anda söylediklerini düşünüyordu. Bir dakika çocuklar, şu çöp kutusuna bir göz atayım. Sırtından buz gibi bir ter boşandı. Dışarı çıktı, çöpü karıştırdı ve kahvaltısı içinden pis sular akan iki siyah çöp torbasının ve kirli bebek bezlerinin altına bir yerlere sakladı. Sonra da içeri girdi. Sevgilisine tutkuyla sarılmak için gözlerini yumdu. Fakat gözünün önüne karısı gelmişti yine. Lionel için hazırladığım sandviçlerin bu pis bebek bezlerinin altında ne işi var? Tekrar dışarı çıktı, tekrar çöpü karıştırdı ve sandviçlerini arka sokaktaki evlerden birinin çöp kutusuna attı. Tam Kimberly ile yemeklerini yiyip şampanyalarını içmeye başlayacaklardı ki karısının hazırladığı sandviçleri kimin çöpüne atarsa atsın tanıyacağı aklına geldi. Eğer sandviçleri orada bulursa karısı kendisini bulana kadar tüm mahalledeki bütün evlerin zillerini çalardı. Böylelikle de mahalledeki herkes onları tanırdı. Bu da yaklaşık 300 kişi demekti. Tanımadığı 300 insan bir anda onu tanıyacaktı. Nereye giderse gitsin arabasına bindi ve sandviçleri, meyveleri ve bir paket bisküvi de Oxford'a götürdü. Bu şehre karısı hiç gelmemişti. O gece yarı uyanık yattı ve karısının o gün Oxford'a gitmeye karar vermesinden kaygılandı durdu. Gün doğduğunda artık mutlu olmuştur. Gün doğduğunda Oxford'daydı. Birilerinin çöp kutularını karıştırıp kahvaltısını bulmaya çalışıyordu. Burada bir kıssadan hisse var mı? Evet. Aşk insanı çıldırtır. Kıskançlık. Abi nereye gitti diye sordum. Sophie'nin abiyi bir geceliğine bizim kasabaya görevli gelmişti ve birlikte akşam yemeği yiyecektik. Onu otelde karşılamış ve oradan da restorana gelmiştik. Eve telefon etmesi gerekiyordu, dedi Sophie. Eve telefon etmeye mi gitti, dedim. Ama otelden ayrılmadan önce de etti. Tabii Shep amcan gibi birden fazla evi yoksa. Sophie hayır anlamında başını sallayıp, hayır, Jack'in bir tek evi var, dedi. Jack'in bulunduğu yere bir göz attım. Garsonun arkasında bir yerlerde ayakta duruyordu. Garson telefonda konuşuyor, Jack de ızdırap çeker gibi orada bekliyordu. Sophie'nin alışkın olduğu bir yorumda bulundum. Garip, garsonun Jack'in karısıyla konuştuğunu düşünüyor insan. Sophie ağzına bir parça ekmek attı ve ''Evet'' dedi, ''Öyle.'' ''Ne?'' dedim. ''Jack'in karısıyla konuşuyor.'' Ben de ağzıma bir parça ekmek attım. ''Karısını tanıyor mu?'' Sophie hayır anlamında başını salladı. Hayır. Öyleyse ne söylüyor ona? Ona Jack'in gerçekten de Gino's Trattoria'da fotoğraftaki kadınlarla birlikte olduğunu söylüyor. Ne fotoğrafı? Shakespeare'in anıtı önünde seninle çektirdiğimiz fotoğraf. Sophie dedim. Sana o fotoğrafı yakmanı söylemiştim. O fotoğrafı yakamam dedi Sophie. O benim kendime benzeyen tek fotoğrafım. Hiç değilse beni kesip çıkarabilirdin. Eğer öyle bir şey yapsaydım, bu gece abimle tanışamazdın. Çünkü abim senin sevgilisi değil de benim arkadaşım olduğunu başka türlü kanıtlayamazdı. Anlamadım. Sophie açıkladı. Jack'in karısı, Jack'in bir kadınla ilişkisi olduğuna inanıyormuş. Böyle düşünmesi için hiçbir neden yokmuş ama onu bir türlü ikna edemiyormuş. Jack artık çocuklar okula başladığı için can sıkıntısından böyle şeyler yapmaya başladığını söylüyor, dedi Sophie. Öyleyse çalışmaya başlasın dedim. Bütün çocukları okula başladıktan sonra annem temizlik hastası olmuştu. Aynanın yanında nefes bile alamazdık. Çünkü elinde bir bez hemen aynayı silmeye başlardı. Eve girmeden ayakkabımızı çıkarmak zorundaydık. Bahçe kapısından girince de hemen yerleri süpürmeye başlardı. Her şeyi plastik örtülerle kaplıyordu. Sanki artık bir naylon torbada yaşıyorduk. Nihayet örgü öğrenmeye karar verdi. Örgüden minik oyuncak hayvanlar yapıyordu. Artık mutfak masasında yemek yiyemez olmuştuk. Çünkü masanın üstü minik sincaplarla, farelerle dolmuştu. Fakat musluklarda parmak izimizi bırakıyoruz diye azar işitmekten daha iyiydi bu durum. İşe falan giremez dedi Sophie. Jack evde çalışıyor çünkü. Eğer dışarı çıkarsa telefonları kim kontrol edecek? Telefonları mı dinliyor yani? Biraz tuhaf bir durum dedi Sophie. Birkaç dakika Jack'le telefonda konuşuyorsun ve birdenbire Jack, Helena. Helena telefondayım diyor ve Helena'ya sessiz paraleli kapatıyor ya da kasabı veya bakkalı aramak için açtığını söylüyor. Sophie biraz düşünceli bir tavırla omuzlarını sikti. Sanki çok önemli bir konuşma yapıyormuş gibi hissediyorsun kendini. Sanki annenle yaptığın bu konuşmayı M15'ler dinliyormuş gibi. Sık sık yapıyor mu? Her zaman. Bu yüzden işe giremiyor. Bu alışkanlığını orada da sürdürebilir. Bu kez Jack'le garsona barmen de katılmıştı. Jack ahizeyi barmene uzattı. Barmen kafasını hayır der gibi sallıyordu. Bir dakika dedim. Helena'nın Jack'in yaptığı her telefon konuşmasını dinlemesinin hiçbir anlamı yok ki. Bir ilişkisi olsa karısının dinlediğini bildiği için sevgilisinin kendisini telefonla aramasını engelleyecektir. Evet ama Helena böyle düşünmüyor. Yani konuşmalarını dinlemese sevgilisinin evi arayacağını mı düşünüyor? Evet, aynen öyle. Ve onun evin dışına çıkmasına izin veriyor. Bazen dışarı çıkması gerekiyor tabii. İşi oluyor, arabayı bakıma götürmesi gerekiyor. Sonra alışveriş yapmak, çocukları dışarı çıkarmak gerek. Ayrıca squash oynuyor ve geceleri de İtalyanca kursuna gidiyor. O sırada Jack, garson ve barmenin aralarına bir de garson kız katılmıştı. Yüzünde çok garip bir ifadeyle Helena ile konuşuyordu. Ağzıma bir parça ekmek daha attım. Böyle daha ne kadar sürdürmeyi düşünüyor? Yani Jack belki de İtalyanca kursuna gitmiyordur. Belki kız arkadaşıyla buluşuyordur. Olur mu? Helena çocukları da arabaya dolduruyor ve Jack'i derse bırakıyor ve sonra da almaya gidiyor. Aman canım sen de erkekler böyle bir şey yapmak isterlerse kapıyı kapatırsın pencereden kaçarlar. Yeter ki istesin. Ona belli bir süre veriyor. Bazen 10 dakika bazen 40. Sonra da sınıfın camından içeri bakıyor. Orada mı ve hocası da Bay Ferelli mi diye. Balığa falan gitmiyor mu? Hayır, dedi Sophie. Eskiden gidermiş ama insanın karısı ve çocukları balıktan nefret ederse, iki kedisi balık yemezse ve köpeği yüzmeye bayılırsa, balığa gitmenin bir anlamı yokmuş. Peki ya iş yemekleri, squash maçları ya da gidip bir koşu, bir şey süt ya da bir paket bisküvi almak için dışarı çıkacamakları? Bir BMW'nin arkasında ateşli bir öpüşmeyi de göze alabilir insan isterse. Sophie ile aynı anda ekmeğe uzandık. Ben bu kez yemekten vazgeçtim. Saat de tutuyordur Allah bilir. Şehre inip arabaya park etmenin ve eve geri dönmenin ne kadar vakit alacağını bilir. Tabii bunu arabayı kilitleme ve alacakların için harcayacağın süreyi de ekler. Squash kortuna gidip gelmenin ve oyunun süresi de ezberindedir. Ya geç kalırsa? Kalmamaya çalışır. Jack bu kez ahizeyi bir başka müşteriye uzatıyordu. Garson şarap ve zeytin servisi yapmaya başlamıştı oradakilere. Telefonun başındaki kalabalık iyi vakit geçiriyor gibiydi. En azından onlara yapılan servis bize yapılandan daha iyiydi. Onu takip etmediğine şaşırdım, dedim. Sophie ekmeğini kemiriyordu. Onu da ayda bir yapar dedi. Hani askerdeki ani teftişler gibi. Ne zaman geleceğini bilmediği için her an hazır olmak durumundadır. Şimdi bir daha söyle bakayım dedim. Şehir dışına çıktığı zaman. Nereye giderse gitsin, gittiğini söylediği yeri kanıtlamak zorunda, öyle mi? Sophie evet anlamında başını salladı. Bu yüzden mi yarım düzine insan onunla konuşuyor şimdi? Evet, aynen öyle. Peki ya hepsi yalan söylüyorsa? Ya şu anda kız arkadaşıyla birlikte bir partideyse ve şehir dışındaymış gibi rol yapıyorsa? Şimdi olduğu yeri bildiği için yarım saat sonra burayı arayıp müdürle konuşur. Yani bütün bunlar can sıkıntısından, öyle mi? Evet, bir de kocasını deli gibi sevmesinden, dedi Sophie. Aşk, can sıkıntısı. Bazen bu ikisini birbirinden ayırt etmek çok zordur. 7. ayrımın sonu, sayfa 79.